Ayrım 30, Kamu Yönetimi, sayfa 349. Çalışma Ekonomisi. Ünite 1, Çalışma Ekonomisinin Temel Kavramları. Emek arzı ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği piyasaya emek piyasası denir. Emek arz ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği emek piyasalarının işleyişi ve bu piyasalarda ortaya çıkan sorunlarla uğraşan disiplin çalışma ekonomisidir. Çalışma ekonomisinin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmasının nedenleri, emek bir üretim faktörüdür, emek bir insan kaynağıdır, emek temel bir gelir kaynağıdır. İktisadi büyüme ve kalkınma, kar maksimizasyonu çalışma ekonomisinin çözüm aradığı sorunlar arasında yer almaz. Çalışma ekonomisini ekonominin diğer alanlarından farklı kılan en temel özellik insan emeği ve emek piyasasıdır. Emek piyasası kavramı tüm ülkelerde somut tek bir piyasayı ifade etmez. Firmalar açısından faaliyet göstermesi zorunluluğu olan yaşamsal piyasalar emek piyasası, ürün piyasası ve sermaye piyasasıdır. Emek ve sermaye piyasaları firmaya gerekli girdilerin sağlanmasında önem taşıyan piyasalardır. Ürün piyasası elde edilen ürünün satılmasında önem taşıyan piyasadır. Emek piyasasında arz eden işçi, talep eden ise işverendir. İstihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi, emek piyasasını mal ve diğer piyasalarına ayıran en önemli özelliktir. Bu doğrultuda emek tıpkı diğer mallar gibi alınıp satılan bir metadır denilemez. Sosyal, siyasal ve ideolojik etkenler emek piyasalarında karar alıcı birimlerin başında gelen sendikaların davranışlarını belirleyen ve mal piyasalarında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklı olan etkenlerdir. İşsizlik oranının yükselmesi, işçinin sahip olduğu pazarlık gücünü daha da zayıflatan bir unsurdur. Ekonominin genişleme dönemlerinde emek talebi artarken, daralma dönemlerinde ise azalan mal ve hizmet talebini paralel olarak emek talebi de azalmaktadır. ILO, çalışma ekonomisi ile ilgili olarak genel kabul görmüş standart tanımlar oluşturmaktadır. Çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken belli bir yaş sınırlaması hareket noktasını oluşturur. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken bir yaş sınırlamasından hareket edilir. Zorunlu temel eğitimin bitişi bu çağın alt sınırını, emeklilik yaşı ise üst sınırını oluşturur. Çalışma çağındaki nüfus için ülkeler arasında yaygın olan yaş sınırları 18-64 yaş arasıdır. Aktif faal nüfus çalışma çağında 15-64 yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfustan oluşmaktadır. Kurumsallaşmamış nüfus okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evi gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfustur tanımını yapan kurum Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'tir. Aktif yani faal nüfus kavramı aynı zamanda kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus olarak adlandırılır. Aktif faal nüfus, belirli bir referans dönemi boyunca Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış, iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan iş gücü arzını besleyen kadın ve erkekler olarak tanımlanır. Özel nitelikli hastanelerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular Türkiye İstatistik Kurumu'na göre kurumsallaşmamış nüfus arasında yer almaz. İş gücüne dahil olmayanlar aktif nüfusu oluşturur. Bir ülkedeki emek arzını insan sayısı yönünden ifade eden kavrama iş gücü denir. İstihdam edilenler artı işsizler iş gücünü oluşturur. İşsiz kalan ve çalışmak istediği halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen kişiler iş gücü içinde sayılmazlar. Buna cesareti kırılmış işçiler denir. Çalışma çağındaki nüfustan çalışmak istemeyenleri, çalışmasını engelleyen bir sakatlığı olanları, askerlik hizmetini yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve mahkumlar gibi gözetim altında tutulanları çıkarıp çalışma çağı dışında olduğu halde çalışmak zorunda olan çocuklarla yaşlıları eklediğimizde sivil iş gücüne ulaşırız. İşverenler TÜİK'e göre iş gücüne dahil olmayan gruplar arasında sayılamaz. İşsizler Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iş gücü içerisinde kabul edilir. Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanları ifade eden kavram birincil iş gücüdür. Bir işe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyen kişilerin oluşturduğu grup ikincil iş gücüdür. İstihdam, üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılmasını ifade eden kavramdır. Emek faktörünün üretim sürecinde girdi olarak kullanılmasına dar anlamda istihdam denir. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilere iş başında olanlar denir. Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan, fertler ancak 3 ay içerisinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az %50 ve daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir. İstihdam edilenler aktif nüfus çarpı 100 istihdam oranını oluşturur. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde piyasa ücret haddinde iş bulamama durumuna işsizlik denir. Hane halkı anketleri uluslararası istatistikler için en uygun kaynağı oluşturduğu kabul edilen, işsizlik ve istihdamın birlikte ölçülmesini olanaklı kılan tek veri kaynağı olarak nitelendirilen işsizlik istatistiklerinde veri tabanı olarak kullanılan yöntemdir. Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler olarak yapılan işsiz tanımı TÜİK tarafından yapılmıştır. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100 işsizlik oranının formülüdür. İstihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde iş gücünün gereği gibi değerlendirilmemesinden kaynaklanan önemli bir sorun olarak tanımlanan kavram eksik istihdam. Eksik istihdam, kişinin yaptığı işle sahip olduğu eğitim arasındaki uyumsuzluğun bir sonucu olduğunu gören Livingstone'a göre bu uyumsuzluğun adı eğitim iş boşluğudur. Doğrudan iş miktarındaki bir yetersizliği ifade eden iş gücü istatistikleriyle ölçülebilen kavrama görülebilir eksik istihdam denir. İş gücü kaynağının yanlış kullanımını veya iş gücü ve diğer üretim faktörleri arasında temel bir dengesizliği yansıtan analitik bir kavram olarak tanımlanan kavram, görülemeyen eksik istihdam kavramıdır. Çalışma süresinin yetersizliği nedeniyle ilave bir iş arayan ve bu işte çalışmaya müsait olanların durumunu ifade eden eksik istihdam türü zamana dayalı eksik istihdamdır. İşçinin sahip olduğu niteliğin işin gerektirdiğinden çok daha fazla olması durumunda ortaya çıkan yetersiz istihdam durumu niteliğe dayalı yetersiz istihdam durumu denir. Normal çalışma süresinin altında çalışmamakla birlikte elde edilen gelirin çok düşük olması durumuna gelire dayalı yetersiz istihdam durumu denir. Kişilerin gelirlerinin azalmasına rağmen referans dönemindekinden daha az sürelerle çalışmak istemeleri aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam durumu denir. İstihdam edilenlerle işsiz olup aktif olarak iş arayanların toplamının oluşturduğu iş gücünün aktif nüfusu oranı, ekonomik faaliyet oranı. Çalışanlar artı işsizler parantez içinde bölü aktif nüfus çarpı 100. Ekonomik faaliyet oranı formülüdür. İş gücüne katılım oranını etkileyen faktörler genellikle bireysel emek arzını belirleyen faktörlerle özdeştir. Bir ülkede üretim-tüketim arasındaki dengeyi sağlamak için üretime katılanların kendileriyle birlikte katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları gerekir. Bunun ölçüsü bağımlılık oranı olarak ifade edilir. Parantez içinde çalışma çağı dışındaki nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus. Parantezi kapatıyoruz. Çarpı 100 bağımlılık oranı formülüdür. Çocuk bağımlılık oranı 15 yaşın altındaki çocuk sayısının çalışma çağındaki nüfusa yani 15-64 yaş grubundaki nüfusa oranıdır. Parantez içinde 15 yaş altındaki nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus parantezi kapatıyoruz çarpı 100 çocuk bağımlılık oranının formülüdür. Yaşlı bağımlılık oranı 65 ve üstü yaş grubunun 15-64 yaş grubuna oranıdır. Parantez içinde 64 yaş üstü nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus parantezi kapatıyoruz çarpı 100 yaşlı bağımlılık oranı formülüdür. Üretim miktarı, üretimde kullanılan toplam faktör miktarını bölünmesiyle elde edilen sonuç toplam verimliliktir. Üretim miktarı, üretimde kullanılan faktörlerden sadece birini oranlandığında elde edilen sonuç kısmı verimliliktir. Belirli bir dönemde bir firmanın, iş kolunun veya ülkenin ürettiği toplam reel üretim miktarının, bu üretimin elde edilmesi için kullanılan toplam emek saat miktarını bölünmesiyle elde edilen kavrama emek verimliliği denir. Parantez içinde toplam ürün bölü çalışılan süre, parantezi kapatıyoruz, çarpı 100 emek verimliliğinin formülüdür. Zamanla sanayide kullanılan makine sayısındaki artışlar verimliliği artırmıştır. İş gücü sabitken aktif nüfusun artması iş gücüne katılma oranını etkilemez. İşle ilgili bilgi ve bu bilgiyi kullanma fırsatları arasındaki uyumsuzluktan doğan kavrama eğitim iş boşluğu denir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Emek arzı ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği piyasaya ne ad verilir? A. İnsan emeği, B. Emek piyasası, C. Emek verimliliği, D. Ürün piyasası, E. Sermaye piyasası. Yanıt B. Emek arzı ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği piyasaya emek piyasası denir. 2. Emek arz ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği emek piyasalarının işleyişi ve bu piyasalarda ortaya çıkan sorunlarla uğraşan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışma ekonomisi, B. İktisat, C. İktisat tarihi, D. Makro ekonomi, E. Mikro ekonomi. Yanıt A. Emek arz ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği emek piyasalarının işleyişi ve bu piyasalarda ortaya çıkan sorunlarla uğraşan disiplin çalışma ekonomisidir. 3. 1. Emek bir üretim faktörüdür. 2. Emek bir insan kaynağıdır. 3. Emek temel bir gelir kaynağıdır. Yukarıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmasının nedenlerindendir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt E. Çalışma ekonomisinin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkmasının nedenleri emek bir üretim faktörüdür. Emek bir insan kaynağıdır. Emek temel bir gelir kaynağıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin çözüm aradığı sorunlardan biri değildir? A. Endüstri toplumlarının çoğunda geçtiğimiz yüzyıl boyunca kadınların iş gücüne katılımı sürekli bir artış göstermesinin nedenleri. B. Göçün yerel iş gücünün ücret ve istihdam üzerine etkisi. C. Asgari ücretler nitelik düzeyi düşük çalışanların işsizlik oranını artırması. D. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin istihdam ve gelirlere etkisi. E. İktisadi büyüme ve kalkınma. Yanıt E. İktisadi büyüme ve kalkınma çalışma ekonomisinin çözüm aradığı sorunlar arasında yer almaz. 5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin çözüm aradığı sorunlardan biri değildir? A. İnsan sermayesine yapılan sübvansiyonlar, dezavantajlı çalışanların ekonomik refahının artırılmasında etkin bir yöntem olup olmadığı. B. Sendikaların üyeleri ve ekonomi üzerindeki ekonomik etkileri. C. Kar maksimizasyonu. D. Cömert bir işsizlik sigortasının işsizlik süresini uzatıp uzatmadığı. E. Avrupa'daki işsizlik oranının Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yüksek olmasının nedenleri. Yanıt C. Kar maksimizasyonu çalışma ekonomisinin çözüm aradığı sorunlar arasında yer almaz. 6. Çalışma ekonomisini ekonominin diğer alanlarından farklı kılan en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan emeği, emek piyasası. B. Emek piyasası. C. Emek arzı. D. Emek talebi. E. İnsan emeği. Yanıt A. Çalışma ekonomisini ekonominin diğer alanlarından farklı kılan en temel özellik insan emeği ve emek piyasasıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasaları ile ilgili doğrudan bir bilgi değildir? A. Piyasa kavramı emek piyasaları söz konusu olduğunda emek arz ve talebinin karşılaştığı ortamı ifade etmektedir. B. Emek piyasası kavramı tüm ülkelerde somut tek bir piyasayı ifade eder. C. Ücret ve diğer çalışma koşullarının belirlendiği bir ortamı ifade etmektedir. D. Emek piyasası kavramı bir soyutlamadır. E. Emeğini arz edenlerle emek talep edenlerin bir araya geldikleri ortamı tanımlamak üzere kullanılan analitik bir kurgudur. Yanıt B. Emek piyasası kavramı tüm ülkelerde somut tek bir piyasayı ifade etmez. 8. Aşağıdakilerden hangisi modern bir ekonomide mevcut birçok piyasa arasında emek piyasasının en önemli olmasının nedenleri arasında değildir? A. Hane halklarının çoğu hizmetlerini günlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri bu piyasada satarak gelir elde ederler. B. Birçok birey çalışmadığı saatlerden kalan zamanının geniş bir kısmını bu piyasada etkin bir icraat göstermek için gerekli becerileri kazanmak için harcar. C. Bireylerin yaşamları süresince giriştikleri eğitim ve öğretim faaliyetleri esas itibariyle onların emek piyasasındaki performanslarını artıran becerilerle donatmak üzere tasarlanmıştır. D. Emek piyasaları firmaların ürettikleri malları tüketiciye arz ettikleri yaşamsal piyasalardır. E. Bireyler emek piyasasındaki faaliyetlerine dayanarak kendilerine ilişkin değerlendirmeleri oluştururlar ve sosyal yaşamlarının birçok parametresini belirleyen arkadaşlıklar ve bağlar kurarlar. Yanıt D. Modern bir ekonomide mevcut birçok piyasa arasında emek piyasasının en önemli olmasının nedenleri arasında firmaların ürettikleri malları tüketiciye arz ettikleri yaşamsal piyasalar olması yer almaz. Bahsedilen piyasalar ürün piyasalarıdır. 9. 1. Emek piyasası, 2. Ürün piyasası, 3. Sermaye piyasası. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri firmalar açısından faaliyet göstermesi zorunluluğu olan yaşamsal piyasalardır? A. 1. 2. B. 1. 3. C. 2. 3. D. Yalnız 1. E. 1. 2 ve 3. Yanıt E. Firmalar açısından faaliyet göstermesi zorunlu olan yaşamsal piyasalar, emek piyasası, ürün piyasası ve sermaye piyasasıdır. 10. Aşağıdakilerden hangisi firmaya gerekli girdilerin sağlanmasında önem taşıyan piyasa ya da piyasalardır? A. Emek piyasası, B. Sermaye piyasası, C. Ürün piyasası, D. Emek ve sermaye piyasası, E. Sermaye ve ürün piyasası. Yanıt D. Emek ve sermaye piyasaları firmaya gerekli girdilerin sağlanmasında önem taşıyan piyasalardır. 11. Aşağıdakilerden hangisi elde edilen ürünün satılmasında önem taşıyan piyasa ya da piyasalardır? A. Çalışma piyasası, B. Emek piyasası, C. Ürün piyasası, D. Emek ve sermaye piyasası, E. Para piyasası. Yanıt C. Ürün piyasası elde edilen ürünün satılmasında önem taşıyan piyasadır. 12. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasası ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Emek piyasası, firmalar açısından faaliyet göstermesi zorunlu olan 3 yaşamsal piyasadan birisidir. B. Diğer 2 piyasa ise ürün ve sermaye piyasalarıdır. C. Emek ve sermaye piyasaları, firmaya gerekli girdilerin sağlanmasında önem taşımaktadır. D. Ürün piyasası ise elde edilen ürünün satılmasında önem taşımaktadır. E. Bir firma sadece bir emek, sermaye ve ürün piyasasında faaliyet gösterir. Yanıt E. Bir firma sadece bir emek, sermaye ve ürün piyasasında faaliyet göstermez. 13. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarının özelliklerinden biri değildir? A. İstihdamın aynı zamanda çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi. B. Hem işçi hem de işveren açısından bilgi eksikliğinin bulunması. C. Piyasaya arz edilen emeğin büyük ölçüde heterojenlik göstermesi. D. Farklı birçok piyasalar vardır. E. Gücün genellikle satıcılar lehine olması. Yanıt E. Emek piyasalarının özellikleri arasında gücün satıcılar lehine olması yer almaz. 14. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özelliklerden biri değildir? A. Bireyler, motivasyonları, belirli işlere yatkınlıkları, yetenekleri ve risk alma istekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. B. Emek piyasasında arz eden işveren, talep eden de işçidir. C. Tek bir emek piyasası yoktur. Farklı birçok iş için binlerce piyasa vardır. D. Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır. E. Hem işçi hem de işveren açısından bilgi eksikliğinin bulunması söz konusudur. Yanıt B. Emek piyasasında arz eden işçi, talep eden ise işverendir. 15. İstihdamın çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişki ifade etmesi, emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran en önemli özelliktir. Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Emek tıpkı diğer mallar gibi alınıp satılan bir metadır. B. Emek sadece para ile ölçülebilen bir değer olmayıp, kişiliğin bir parçası olarak istek, yetenek, deneyim ve bilgi ile bütünleşerek arz edilen bir değerdir. C. Çalışanlar açısından emek piyasasında ne kadar ücret kazanıldığı kadar nasıl bir ortamda çalışıldığı da önemlidir. D. İşveren istihdam paketinde ücretin yanı sıra diğer unsurları da bulundurmak zorundadır. E. Çalışanlar sadece en yüksek ücret almayı değil, bütün bu unsurları göz önüne alarak en yüksek faydayı elde etmeyi amaçlarlar. Yanıt A. İstihdamın çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişki ifade etmesi, emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran en önemli özelliktir. Bu doğrultuda emek tıpkı diğer mallar gibi alınıp satılan bir metadır denilemez. 16. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojendir. Aşağıdakilerden hangisi bu heterojenliği sağlayan unsurlardan biri değildir? A. Bireyler motivasyonları bakımından birbirlerinden farklıdırlar. B. Bireyler belli bir eğitimden geçerler. C. Bireyler belirli işlere yatkınlıkları bakımından birbirlerinden farklıdırlar. D. Bireyler yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. E. Bireyler risk alma istekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Yanıt B. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojendir. Bireylerin belli bir eğitimden geçmeleri bu heterojenliği sağlayan unsurlardan biri değildir. 17. Aşağıdakilerden hangisi meslek baz alınarak yapılan bir sınıflama örneği değildir? A. Garsonlar piyasası, B. Otomobil tamircileri piyasası, C. Ankara piyasası, D. Oksijen kaynağı işçileri piyasası, E. Overlockçular piyasası. Yanıt C. Ankara piyasası meslek baz alınarak yapılan bir sınıflama örneği değil, coğrafi alan göz önüne alınarak yapılan sınıflandırma örneğidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi alan göz önüne alınarak yapılan sınıflandırma örneği değildir? A. Türkiye emek piyasası, B. Orta Doğu emek piyasası, C. Akdeniz bölgesi emek piyasası, D. Hemşeri emek piyasası, E. Avrupa emek piyasası. Yanıt D. Hemşehri emek piyasası coğrafi alan göz önüne alınarak yapılan sınıflandırma örneği değildir. 19. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarında karar alıcı birimlerin başında gelen sendikaların davranışlarını belirleyen ve mal piyasalarında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklı olan etkenlerdir? A. Sosyal, siyasal ve ideolojik etkenler, B. Arz, C. Talep, D. Likidite, E. Fiyat mekanizması. Yanıt A. Sosyal, siyasal ve ideolojik etkenler emek piyasalarında karar alıcı birimlerin başında gelen sendikaların davranışlarını belirleyen ve mal piyasalarında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklı olan etkenlerdir. 20. Aşağıdakilerden hangisi işçinin sahip olduğu pazarlık gücünü daha da zayıflatan bir unsurdur? A. Malları olan talebin artması, B. Açık işlerin sayısının artması, C. Piyasada paranın bollaşması, D. İşsizlik oranının yükselmesi, E. Ülkeye yeni sermayenin girmesi. Yanıt D. İşsizlik oranının yükselmesi, işçinin sahip olduğu pazarlık gücünü daha da zayıflatan bir unsurdur. 21. Aşağıdakilerden hangisi emek talebi ile ilgili doğru bir bilgidir? A. Emek talebini sağlayacağı fayda belirler. B. Emek talebi türetilmemiş bir taleptir. C. Emek talebi mal talebine bağlı değildir. D. Emek talebi hizmet talebine bağlı değildir. E. Ekonominin genişleme dönemlerinde emek talebi artarken, daralma dönemlerinde ise azalan mal ve hizmet talebine paralel olarak emek talebi de azalmaktadır. Yanıt E. Ekonominin genişleme dönemlerinde emek talebi artarken, daralma dönemlerinde ise azalan mal ve hizmet talebine paralel olarak emek talebi de azalmaktadır. 22. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisiyle ilgili olarak genel kabul görmüş standart tanımlar oluşturmaktadır? A. Birleşmiş Milletler, B. Avrupa Birliği, C. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, D. Dünya Sağlık Örgütü WHO, E. Dünya Bankası. Yanıt C. ILO çalışma ekonomisiyle ilgili olarak genel kabul görmüş standart tanımlar oluşturmaktadır. 23. Çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi hareket noktasını oluşturur? A. Çalışma dönemi, B. Aktif nüfus, C. Belli bir yaş sınırlaması, D. İşsizler, E. İstihdam edenler. Yanıt C. Çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken belli bir yaş sınırlaması hareket noktasını oluşturur. 24. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken bir yaş sınırlamasından hareket edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu çağın alt sınırını oluşturur? A. Zorunlu temel eğitimin bitişi, B. 18 yaş üstü, C. 14 yaş üstü, D. Emeklilik yaşı, E. Zorunlu temel eğitimin başlangıcı. Yanıt A. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken bir yaş sınırlamasından hareket edilir. Zorunlu temel eğitimin bitişi bu çağın alt sınırını oluşturur. 25. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfusu tanımlarken bir yaş sınıflamasından hareket edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu çağın üst sınırını oluşturur? A. Emeklilik yaşı, B. 65 yaş, C. 15 yaş, D. 18 yaş, E. Zorunlu temel eğitimin bitişi. Yanıt A. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfusu tanımlarken bir yaş sınıflamasından hareket edilir. Emeklilik yaşı bu çağın üst sınırını oluşturur. 26. Çalışma çağındaki nüfus için ülkeler arasında yaygın olan yaş sınırları aşağıdakilerden hangisidir? A. 15-60, B. 18-64, C. 15-64, D. 18-60, E. 10-60. Yanıt B. Çalışma çağındaki nüfus için ülkeler arasında yaygın olan yaş sınırları 18-64 yaş arasıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi çalışma çağında 15-64 yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfustan oluşmaktadır? A. İş gücü, B. işsizler, C. Aktif, faal nüfus, D. İstihdam, E. İstihdam oranı. Yanıt C. Aktif, faal nüfus çalışma çağında 15-64 yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfustan oluşmaktadır. 28. Kurumsallaşmamış nüfus, okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evi gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı uyruklar dışındaki nüfustur. Tanımını yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye İş Kurumu, B. Türkiye Standartlar Enstitüsü Kurumu, C. Sosyal Güvenlik Kurumu, D. Türkiye İstatistik Kurumu, E. Devlet Denetleme Kurulu. Yanıt D. Kurumsallaşmamış nüfus, okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evi gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı uyruklar dışındaki nüfusu tanımını yapan kurum Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK'tir. 29. aktif, faal nüfus kavramı aynı zamanda ne olarak adlandırılmaktadır? A. Çalışan nüfus. B. Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus. C. Kurumsallaşmış çalışma çağındaki nüfus. D. Kurumsal nüfus. E. Kurumlaşmış nüfus. Yanıt. B. Aktif, faal nüfus kavramı aynı zamanda kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus olarak adlandırılır. 30. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir referans dönemi boyunca Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan iş gücü arzını besleyen kadın ve erkekler şeklinde tanımlanan kavramdır? A. İş gücü, B. Aktif faal nüfus, C. İşsizler, D. İstihdam, E. İstihdam oranı. Yanıt B. Aktif faal nüfus belirli bir referans dönemi boyunca Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan iş gücü ardını besleyen kadın ve erkekler olarak tanımlanır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İstatistik Kurumu'na göre kurumsallaşmamış nüfus arasında yer almaz? A. Ordu evlerinde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfus. B. Yurtlarda ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfus. C. Huzur evlerinde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfus. D. Özel nitelikli hastanelerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular. E. Hapishanelerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfus. Yanıt D. Özel nitelikli hastanelerde İkamet edenlerle yabancı uyruklular Türkiye İstatistik Kurumu'na göre kurumsallaşmamış nüfus arasında yer almaz. 32. Aşağıdakilerden hangisi aktif nüfusu oluşturur? A. İş gücü bölü, iş gücüne dahil olmayanlar. B. İş gücü artı, iş gücüne dahil olmayanlar. C. İstihdam edilenler artı işsizler. D. İstihdam edilenler eksi işsizler. E. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. Yanıt B. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar aktif nüfusu oluşturur. 33. Bir ülkede emek ardını insan sayısı yönünden ifade eden kavrama ne ad verilir? A. İş gücü, B. Aktif nüfus, C. İstihdam, D. Faal nüfus, E. İşsizlik. Yanıt A. Bir ülkedeki emek ardını insan sayısı yönünden ifade eden kavrama iş gücü denir. 34. Aşağıdakilerden hangisi iş gücünü oluşturur? A. İstihdam edilenler eksi İşsizler, B. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100, C. İstihdam edilenler artı işsizler, D. İş gücü eksi iş gücüne dahil olmayanlar, E. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. Yanıt C. İstihdam edilenler artı işsizler iş gücünü oluşturur. 35. İşsiz kalan ve çalışmak istediği halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen kişiler iş gücü içinde sayılmazlar. Buna ne ad verilir? A. İşsiz, B. İstihdam edilenler, C. Cesareti kırılmış işçiler, D. Aktif nüfus, E. Faal nüfus. Yanıt C. İşsiz kalan ve çalışmak istediği halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçen kişiler iş gücü içinde sayılmazlar. Buna cesareti kırılmış işçiler denir. 36. Çalışma çağındaki nüfustan çalışmak istemeyenleri, çalışmasını engelleyen bir sakatlığı olanları, askerlik hizmetini yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve mahkumlar gibi gözetim altında tutulanları çıkarıp çalışma çağı dışında olduğu halde çalışmak zorunda olan çocuklarla yaşları eklediğimizde aşağıdakilerden hangisine ulaşırız? A. İş gücü, B. Sivil iş gücü, C. Aktif nüfus, D. Çalışan nüfus, E. Üretici nüfus. Yanıt B. Çalışma çağındaki nüfustan çalışmak istemeyenleri, çalışmasını engelleyen bir sakatlığı olanları, askerlik hizmetini yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve mahkumlar gibi gözetim altında tutulanları çıkarıp çalışma çağı dışında olduğu halde çalışmak zorunda olan çocuklarla yaşları eklediğimizde sivil iş gücüne ulaşırız. 37. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iş gücüne dahil olmayanlar işsiz veya istihdamda bulunmayan, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfustur. Aşağıdakilerden hangisi iş gücüne dahil olmayan gruplar arasında sayılmaz? A. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar. B. Çalışamaz halde. C. Mevsimlik çalışanlar. D. Ev işleriyle meşgul. E. İşveren. Yanıt E. İşverenler TÜİK'e göre iş gücüne dahil olmayan gruplar arasında sayılamaz. 38. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iş gücü içerisinde kabul edilir? A. İşsizler. B. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar. C. İş bulma ümidi olmayanlar. D. Emekli olup iş aramayanlar. E. Hastalık nedeniyle iş aramayanlar. Yanıt A. İşsizler Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iş gücü içerisinde kabul edilir. 39. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında tam ve sürekli çalışanları ifade eden kavramdır? A. Aktif nüfus. B. Çalışan nüfus. C. Aktif iş gücü. D. İkincil iş gücü. E. Birincil iş gücü. Yanıt E. Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanları ifade eden kavram birincil iş gücüdür. 40. Aşağıdakilerden hangisi bir işe bağımlılıkları esas sorumluluklar olarak görülmeyen kişilerin oluşturduğu gruptur? A. Aktif nüfus, B. Çalışan nüfus, C. Aktif iş gücü, D. İkincil iş gücü, E. Birincil iş gücü. Yanıt D. Bir işe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyen kişilerin oluşturduğu grup ikincil iş gücüdür. 41. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılmasını ifade eden kavramdır? A. Çalışma çağındaki nüfus, B. Dar anlamda istihdam, C. İstihdam, D. Aktif nüfus, E. Çalışma. Yanıt C. İstihdam, üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılmasını ifade eden kavramdır. 42. Emek faktörünün üretim sürecinde girdi olarak kullanılması ne ad verilir? A. İstihdam, B. Dar anlamda istihdam, C. Geniş anlamda istihdam, D. Eksik istihdam, E. İstihdam oranı. Yanıt B. Emek faktörünün üretim sürecinde girdi olarak kullanılmasına dar anlamda istihdam denir. 43. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilere ne ad verilir? A. İş başında olanlar, B. Aktif nüfus, C. Çalışma çağındaki nüfus, D. Dar anlamda istihdam, E. İkincil iş gücü. Yanıt A. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilere iş başında olanlar denir. 44. Aşağıdakilerden hangisi istihdam kavramı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. İstihdam belirli bir bedel, ücret, kar gibi karşılığı olarak piyasa ile olan ilişkiyi tanımlarken çalışma kavramı daha genel bir kavramdır. B. Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan fertler ancak 3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az %50 ve daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmemektedir. C. Üretici kooperatifi üyeleri bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat, aynı ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı ve benzeri karşılığında çalışan çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam halinde olanlar kapsamına dahil edilmektedirler. D. İşiyle bağlantısı devam ettiği halde referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına ve işverenler istihdamda kabul edilmektedir. E. İstihdam oranı aktif nüfus içerisinde istihdam edilenlerin görece ağırlığını gösterir. Yanıt B. Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan fertler ancak 3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az %50 ve daha fazlasını almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir. 45. Aşağıdakilerden hangisi istihdam oranını oluşturur? A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. B. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. C. İş gücü eksi iş gücüne dahil olmayan. D. İstihdam edilenler artı işsizler. E. İstihdam edilenler eksi işsizler. Yanıt A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100 istihdam oranını oluşturur. 46. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde piyasa ücret haddinde iş bulamama durumuna ne ad verilir? A. İstihdam, B. İşsizlik, C. Aktif nüfus, D. Eksik istihdam, E. Faal nüfus. Yanıt B. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde piyasa ücret haddinde iş bulamama durumuna işsizlik denir. 47. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası istatistikler için en uygun kaynağı oluşturduğu kabul edilen işsizlik ve istihdamın birlikte ölçülmesine olanaklı kılan tek veri kaynağı olarak nitelendirilen işsizlik istatistiklerinde veri tabanı olarak kullanılan yöntemdir. A. İş yeri anketleri, B. Çalışma Bakanlığı verileri, C. Nüfus sayımı, D. Hane halkı anketleri, E. İşkur verileri. Yanıt D. Hane halkı anketleri uluslararası istatistikler için en uygun kaynağı oluşturduğu kabul edilen işsizlik ve istihdamın birlikte ölçülmesi olanaklı kılan tek veri kaynağı olarak nitelendirilen işsizlik istatistiklerinde veri tabanı olarak kullanılan yöntemdir. 48. Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler olarak yapılan işsiz tanımı hangi kurum tarafından yapılmıştır? A. İşkur, B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, C. Sosyal Güvenlik Kurumu, D. Sosyal Yardım Vakfı, E. Türkiye İstatistik Kurumu. Yanıt E. Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler olarak yapılan işsiz tanımı TÜİK tarafından yapılmıştır. 49. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik oranının formülüdür? A. İstihdam edilenler artı işsizler. B. İstihdam edilenler eksi işsizler. C. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100. D. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. E. İş gücü eksi iş gücüne dahil olanlar. Yanıt C. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100 işsizlik oranının formülüdür. 50. İstihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde iş gücünün gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanan önemli bir sorun olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İstihdam, B. İşsizlik, C. Dar anlamda istihdam, D. Geniş anlamda istihdam, E. Eksik istihdam. Yanıt E. İstihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde iş gücünün gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanan önemli bir sorun olarak tanımlanan kavrama eksik istihdam denir. 51. Aşağıdakilerden hangisi eksik istihdam tanımlanırken kullanılan kriterlerden biri değildir? A. Eğitim, B. Çalışma alanı, C. Çalışma koşulları, D. Ücretler, E. İşin devamlılığı. Yanıt C. Çalışma koşulları eksik istihdam tanımlanırken kullanılan kriterlerden biri değildir. 52. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eksik istihdamın boyutları arasında yer almaz? A. Kişinin isteğe bağlı olarak part-time bir işte çalışması. B. Kişinin bir önceki işinin daha az bir ücretle çalışması. C. Kişinin eğitimi dışındaki bir alanda isteksizce çalışması. D. Kişinin işin gerektirdiğinden fazla iş tecrübesine sahip olması. E. Kişinin işini gerektirdiğinden daha fazla formal eğitime sahip olması. Yanıt B. Kişinin bir önceki işinin daha az bir ücrette çalışması eksik istihdamın boyutları arasında yer almaz. 53. 53. Livingston'a göre eksik istihdam kişinin yaptığı işle sahip olduğu eğitim arasındaki uyumsuzluğun bir sonucudur. Livingston bu uyumsuzluğa ne ad vermiştir? A. İstihdam boşluğu, B. Çalışma boşluğu, C. Eğitim yetersizliği, D. Eğitim iş boşluğu, E. İstihdam yetersizliği. Yanıt D. Eksik istihdam kişinin yaptığı işle sahip olduğu eğitim arasındaki uyumsuzluğun bir sonucu olarak gören Livingston'a göre bu uyumsuzluğun adı eğitim iş boşluğudur. 54. Aşağıdakilerden hangisi eksik istihdamın boyutları arasında yer almaz? A. Kişi işin gerektirdiğinden daha fazla formal eğitime sahiptir. B. Kişi formal eğitimi dışındaki bir alanda gönülsüz olarak çalışmaktadır. C. Kişi İşin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine ve niteliğe sahiptir. D. Kişi gönülsüz olarak yarı zamanlı, geçici veya kesintili istihdamdadır. E. Kişi bir önceki işinden %20 veya daha fazla kazanmaktadır. Yanıt E. Kişi bir önceki işinden %20 veya daha fazla kazanmaktadır. Eksik istihdamın boyutları arasında yer almaz. 55. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan iş miktarındaki bir yetersizliği ifade eden iş gücü istatistikleriyle ölçülebilen kavrama verilen addır? A. Görülebilir eksik istihdam, B. Görülemeyen eksik istihdam, C. Tam istihdam, D. İstatistiksel istihdam, E. Ölçülebilir istihdam. Yanıt A. Doğrudan iş miktarındaki bir yetersizliği ifade eden iş gücü istatistikleriyle ölçülebilen kavrama görülebilir eksik istihdam denir. 56. Aşağıdakilerden hangisi iş gücü kaynağının yanlış kullanımını veya iş gücü ve diğer üretim faktörleri arasında temel bir dengesizliği yansıtan analitik bir kavram olarak tanımlanabilir? A. Görülebilir eksik istihdam, B. Görülemeyen eksik istihdam, C. Tam istihdam, D. İstatistiksel istihdam, E. Ölçülebilir istihdam. Yanıt B. İş gücü kaynağının yanlış kullanımını veya iş gücü ve diğer üretim faktörleri arasında temel bir dengesizliği yansıtan analitik bir kavram olarak tanımlanan kavram, görülemeyen eksik istihdam kavramıdır. 57. Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinin yetersizliği nedeniyle ilave bir iş arayan ve bu işte çalışmaya müsait olanların durumunu ifade eden eksik istihdam türüdür? A. Görülebilir eksik istihdam, B. Görülemeyen eksik istihdam, C. Zamana dayalı eksik istihdam, D. Yetersiz istihdam, E. Aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam. Yanıt C. Çalışma süresinin yetersizliği nedeniyle ilave bir iş arayan ve bu işte çalışmaya müsait olanların durumunu ifade eden eksik istihdam türü zamana dayalı eksik istihdamdır. 58. 1. ilave çalışmaya istekli olma, 2 ilave çalışmaya istekli olma, 3 normal çalışma süresinden az çalışma, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zamana dayalı eksik istihdamı tanımlamak için bu durumun referans döneminde uyması gereken kriterlerdendir. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 3. Yanıt E. Soruda verilen bilgilerden hepsi zamana dayalı eksik istihdamı tanımlamak için bu durumun referans döneminde uyması gereken kriterlerdir. 59. Aşağıdakilerden hangisi işçinin sahip olduğu niteliğin işin gerektirdiğinden çok daha fazla olması durumunda ortaya çıkan yetersiz istihdam durumudur. A. Gelire dayalı yetersiz istihdam durumu. B. Aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam durumu. C. Niteliğe dayalı yetersiz istihdam durumu. D. Görülebilir eksik istihdam durumu. E. Görülemeyen eksik istihdam durumu. Yanıt C. İşçinin sahip olduğu niteliğin işin gerektirdiğinden çok daha fazla olması durumunda ortaya çıkan yetersiz istihdam durumuna niteliğe dayalı yetersiz istihdam durumu denir. 60. Normal çalışma süresinin altında çalışmamakla birlikte elde edilen gelirin çok düşük olması durumuna ne ad verilir? A. Aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam durumu. B. Niteliğe dayalı yetersiz istihdam durumu. C. Görülebilir eksik istihdam durumu. D. Gelire dayalı yetersiz istihdam durumu. E. Görülemeyen eksik istihdam durumu. Yanıt D. Normal çalışma süresinin altında çalışmamakla birlikte elde edilen gelirin çok düşük olması durumuna gelire dayalı yetersiz istihdam durumu denir. 61. Kişilerin gelirlerinin azalmasına rağmen referans dönemindekinden daha az sürelerle çalışmak istemeleri ne ile ifade edilir? A. Aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam durumu. B. Niteliğe dayalı yetersiz istihdam durumu. C. Görülebilir eksik istihdam durumu. D. Gelire dayalı yetersiz istihdam durumu. E. Görülemeyen eksik istihdam durumu. Yanıt A. Kişilerin gelirlerinin azalmasına rağmen referans dönemindekinden daha az sürelerle çalışmak istemeleri aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam durumu denir. 62. Aşağıdakilerden hangisi yetersiz istihdamın sebeplerinden biri değildir? A. Mesleki niteliklerin yetersiz ve yanlış kullanılması. B. Mevcut işlerdeki gelirin yetersizliği. C. Aşırı çalışma süreleri. D. İşin yapılmasında gerekli olan alet, donanım ve eğitimin yetersizliği. E. Sosyal hizmetlerin tam olması. Yanıt E. Sosyal hizmetlerin tam olması yetersiz istihdamın sebeplerinden biri değildir. 63. İstihdam edilenlerle işsiz olup aktif olarak iş arayanların toplamının oluşturduğu iş gücünün aktif nüfusa oranı ne olarak ifade edilir? A. Çalışma oranı, B. Ekonomik faaliyet oranı, iş gücüne katılma oranı, C. Pasif nüfus, D. Faal nüfus, E. Likidite oranı. Yanıt B. İstihdam edilenlerle işsiz olup aktif olarak iş arayanların toplamının oluşturduğu iş gücünün aktif nüfusa oranına ekonomik faaliyet oranı denir. 64. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet oranı, iş gücüne katılma oranının formülüdür? A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. B. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100. C. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. D. Çalışanlar artı işsizler bölü aktif nüfus çarpı 100. E. İş gücü eksi iş gücüne dahil olmayanlar. Yanıt D. Çalışanlar artı işsizler bölü aktif nüfus çarpı 100. Ekonomik faaliyet oranı formüldür. 65. Aşağıdakilerden hangisi iş gücüne katılma oranı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. İş gücüne katılma oranının artması, ekonomik faaliyet oranının artması anlamına gelir. B. İş gücüne katılma oranının azalması ise aktif nüfusun daha büyük kısmının ekonomik aktivitenin dışında kalması anlamında değerlendirilebilir. C. İş gücüne katılma oranının yüksek olması, o ekonomide işsizlik oranının düşük olduğu anlamına gelmez. D. İnsanların çalışıyorken işsiz kalmaları iş gücüne katılma oranını değiştirmez. E. İş gücüne katılma oranını etkileyen faktörler genellikle bireysel emek arzını belirleyen faktörlerle özdeş değildir. Yanıt E. İş gücüne katılma oranını etkileyen faktörler genellikle bireysel emek arzını belirleyen faktörlerle özdeştir. 66. Aşağıdakilerden hangisi iş gücüne katılma oranını etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Ücret oranı, B. Emek piyasasının koşulları, C. Dünyadaki ekonomik konjonktür, D. Eğitim düzeyi kentleşme, E. Kadınların çalışmasına yönelik sosyal tutumlar, boş zamanı daha değerli kılan teknolojik yenilikler ve demografik faktörler. Yanıt C. Dünyadaki ekonomik konjonktür iş gücüne katılma oranını etkileyen faktörlerden biri değildir. 67. Bir ülkede üretim tüketim arasındaki dengeyi sağlamak için üretime katılanların kendileriyle birlikte katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları gerekir. Bunun ölçüsü ne olarak adlandırılır? A. Bağımlılık oranı, B. İş gücüne katılma oranı, C. Ekonomik faaliyet oranı, D. Yetersiz istihdam, E. Tam istihdam. Yanıt A. Bir ülkede üretim tüketim arasındaki dengeyi sağlamak için üretime katılanların kendileriyle birlikte katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları gerekir. Bunun ölçüsü bağımlılık oranı olarak ifade edilir. 68. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oranının formülüdür? A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. B. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100. C. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. D. Çalışma çağı dışındaki nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100. E. Çalışanlar artı işsizler bölü aktif nüfus çarpı 100. Yanıt D. Çalışma çağı dışındaki nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100 bağımlılık oranı formülüdür. 69. Aşağıdakilerden hangisi 15 yaşın altındaki çocuk sayısının çalışma çağındaki nüfusa, yani 15-64 yaş grubundaki nüfusa oranıdır? A. İş gücüne katılma oranı. B. Çocuk bağımlılık oranı. C. Ekonomik faaliyet oranı. D. Yetersiz istihdam. E. Tam istihdam. Yanıt B. Çocuk bağımlılık oranı 15 yaşın altındaki çocuk sayısının çalışma çağındaki nüfusa, yani 15-64 yaş grubundaki nüfusa oranıdır. 70. Aşağıdakilerden hangisi çocuk bağımlılık oranının formülüdür? A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. B. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100. C. 15 yaş altındaki nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100. D. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. E. Çalışanlar artı işsizler bölü aktif nüfus çarpı 100. Yanıt C. 15 yaşın altındaki nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100 çocuk bağımlılık oranının formülüdür. 71. Aşağıdakilerden hangisi 65 ve üstü yaş grubunun 15-64 yaş grubunun oranıdır? A. İş gücüne katılma oranı. B. Çocuk bağımlılık oranı. C. Ekonomik faaliyet oranı. D. Yaşlı bağımlılık oranı. E. Tam istihdam. Yanıt D. Yaşlı bağımlılık oranı 65 ve üstü yaş grubunun 15-64 yaş grubunun oranıdır. 72. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bağımlılık oranının formülüdür? A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. B. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100. C. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. D. Çalışanlar artı işsizler bölü aktif nüfus çarpı 100. E. 64 yaş üstü nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100. Yanıt E. 64 yaş üstü nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100 yaş bağımlılık oranı formülüdür. 73. Üretim miktarı, üretimde kullanılan toplam faktör miktarını bölünmesiyle elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisini verir? A. Toplam verimlilik, B. Kısmi verimlilik, C. Emek verimliliği, D. Sermaye verimliliği, E. Müteşebbis verimliliği. Yanıt A. Üretim miktarı, üretimde kullanılan toplam faktör miktarını bölünmesiyle elde edilen sonuç toplam verimliliktir. 74. Üretim miktarı, üretimde kullanılan faktörlerden sadece birine oranlandığında elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisini verir? A. Toplam verimlilik, B. Kısmi verimlilik, C. Emek verimliliği, D. Sermaye verimliliği, E. Müteşebbis verimliliği. Yanıt B. Üretim miktarı, üretimde kullanılan faktörlerden sadece birine oranlandığında elde edilen sonuç kısmı kısmi verimliliktir. 75. Belirli bir dönemde bir firmanın, iş kolunun veya ülkenin ürettiği toplam reel üretim miktarının bu üretimin elde edilmesi için kullanılan toplam emek saat miktarını bölünmesiyle elde edilen kavrama ne ad verilir? A. Toplam verimlilik, B. Kısmi verimlilik, C. Emek verimliliği, D. Sermaye verimliliği, E. Müteşebbis verimliliği. Yanıt C. Belirli bir dönemde bir firmanın, iş kolunun veya ülkenin ürettiği toplam reel üretim miktarının bu üretimin elde edilmesi için kullanılan toplam emek saat miktarını bölünmesiyle elde edilen kavrama emek verimliliği denir. 76. Aşağıdakilerden hangisi emek verimliliğinin formülünü oluşturur? A. İstihdam edilenler bölü aktif nüfus çarpı 100. B. İşsizler bölü iş gücü çarpı 100. C. İş gücü artı iş gücüne dahil olmayanlar. D. Toplam ürün bölü çalışılan süre çarpı 100. E. 64 yaş üstü nüfus bölü çalışma çağındaki nüfus çarpı 100. Yanıt D. Toplam ürün bölü çalışılan süre çarpı 100 emek verimliliğinin formülüdür. 77. Aşağıdakilerden hangisi emek verimliliği hakkında doğru bir bilgi değildir? A. Emek verimliliğini belirleyen unsurların başında üretimde kullanılan emeğin kalitesi gelmektedir. B. Sağlık ve beslenme koşulları gibi yaşam şartları da emeğin kalitesi üzerinde etkili olmaktadır. C. Emeğin verimliliğini belirleyen bir başka unsur birim emek başına düşen sermaye malı miktarıdır. D. Teknolojik gelişmeler, uzmanlaşma, emek hareketliliği, toplumdaki verimlilik, kültürü ve kamu politikaları da emek verimliliğini etkileyen unsurlar arasında sayılabilir. E. Zamanla sanayide kullanılan makine sayısındaki artışlar işçi başına daha fazla sermaye malı düşmesine neden olmuş. Bu da verimliliği azaltmıştır. Yanıt E. Zamanla sanayide kullanılan makine sayısındaki artışlar verimliliği artırmıştır. 78. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İstatistik Kurumu'na göre istihdam edilenler arasında yer almaz? A. Üretici kooperatif üyeleri. B. İlmi kurumlarda para veya mal karşılığı gelir elde etmek için çalışanlar. C. Para veya mal karşılığı bir gelir elde etmeksizin çalışan çıraklar. D. İşi olan ancak referans döneminde işinin başında bulunmadığı halde işleriyle ilişkileri devam edenler. E. Referans döneminde kendi hesabına çalışanlar. Yanıt C. Para veya mal karşılığı bir gelir elde etmeksizin çalışan çıraklar TÜİK'e göre istihdam edilenler arasında sayılmaz. 79. Aşağıdakilerden hangisi iş gücüne katılma oranı ile ilgili olarak yanlıştır? A. İş gücüne katılma oranı ekonomik faaliyet oranı da denir. B. Aktif nüfus sabitken istihdamdakilerin sayısının artması iş gücüne katılma oranını etkilemez. C. İş gücüne katılma oranının yüksek olması o ülke için işsizlik oranının düşük olduğu anlamına gelmeyebilir. D. İş gücü sabitken aktif nüfusun artması iş gücüne katılma oranını artırır. E. Aktif nüfus sabitken işsizlerin istihdama geçmesi iş gücüne katılma oranını değiştirmez. Yanıt D. İş gücü sabitken aktif nüfusun artması iş gücüne katılma oranını etkilemez. 80. Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili bilgi ve bu bilgiyi kullanma fırsatları arasındaki uyumsuzluktan doğan kavrama verilen isimdir? A. Boş zaman. B. Eğitim iş boşluğu. C. İş boşluğu. D. Bilgi boşluğu. E. Eğitim boşluğudur. Yanıt B. İşle ilgili bilgi ve bu bilgiyi kullanma fırsatları arasındaki uyumsuzluktan doğan kavrama eğitim iş boşluğu denir. 30. ayrımın sonu. Sayfa 365.